Saffat 30. Sohbet 15 Nisan 2018 111. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zudni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ma tevfiki illa billah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahin. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Saffat suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 110. ayeti bir işlemiştik ama çok konsantre ayetler, çok kıssaları, çok mesajları içeren ayetler. Bunun ihtivasında Hazreti İbrahim'de olduğu için o kıssa çok yayılan bir kıssa. Her yönüyle güzel bir kıssa. Dolayısıyla gerilere dönebiliriz. Geçen haftalarda ne dedik? Vaktaki ikisi de teslim oldu demiştik 103'te. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz var. Şimdi teslim olan kimler? Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail. Teslim oldu. Orada bir ayet vardı. Ya İbrahim teslim ol diye bir ayet vardı, hatırlıyorsunuz. Hazreti İbrahim ne diyordu? Alemlerin Rabbına teslim oldum diyordu. Bu ayet çok ilginç bir ayet. Bunu geçen hafta işlemiştik. Zaten teslim olmuş bir peygambere. Şimdi teslim olmuş kimseye ne deniyor? Müslüman. Müslüman teslim olmuş demektir. Hazreti İbrahim Müslüman değil miydi ki? Teslim ol diyor. Orada Allah-u Teala neyi anlatmak istiyor bize? Yani Hazreti İbrahim'e önce tabii ki hitap. Dolayısıyla bize ne hitabı var? İman da artan bir şey. Teslimiyet imanın gereğidir. En üst seviyelerde. En üst seviyede tevekkül ve teslimiyet vardır. Allah'ın rızasına boyun eğmektir. Dayanmaktır tevekkül. Tam bir teslimiyettir. Demek ki iman da artabilen bir şey. Bu Orkun arkadaşımız güzel bir örnek verdi. Nisa 136'da. Onu size paylaşmak istiyorum. Nisa suresi 136. ayet. Orada diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diyor. Ya eyyühellezine amenu. Bakın burada emir, çok ilginç bir emir var. Aminu billahi. Allah'a iman edin. Sonra devam ediyor. Onun Resulüne ve onun kitabına iman edin. Onun peygamberlerine iman edin. Daha öncekilerin indirilenlerin kitaplara da. Şimdi bakın ya eyyühellezine aminu diyor. Ey iman edenler diyor. Sonra da iman edin diyor. Aynı Hazreti İbrahim'e teslim ol demesi gibi. Zaten Müslüman birine teslim ol demesi. Demek ki iman artabilen bir şey. Kuvvetlenen bir şey. Yani iman ettim demek yeterli değil. Bu imanın şeyi neyle ilgili? İdrakın artmasıyla ilgili. Bir Beyazıt-ı Behistani Hazretleri'ne atfedilen bir hikaye var. Birisi o bölgeye gitmiş, yaşadığı bölgeye birisi dedi işte Beyazıt-ı Behistani Hazretleri taşın üstüne çıkıyor. İnsanlar toplanın diyor. Kuşak var. Bu Hristiyanların giydiği elbise ve ona bağlanan bir kuşak var. Ona bir şey deniyordu. Zünnü bir şey öyle, Z ile başlayan bir şey, ismini unuttum. Onu kesiyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Yani bir Hristiyan Müslüman olacağı zaman o kuşağı keserek Müslüman olurmuş. İşte Beyazıt Feslam Hazretleri de öyle yapıyor. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Şimdi ertesi günde aynı şeyi yaşayınca demiş, sormuş kim bu? Demişler ki o Beyazıt Feslam'ı niye böyle yapıyor? Her gün idrakı o kadar artıyor ki yeni sahip olduğu imana göre bir önceki küfür mertebesinde olduğu için tekrar Müslüman olurcasına kelime-i şehadet getiriyor diyorlar. İşte bu ya eyyühellezine amenu, amenu bu şeyi yaşıyor, aminu, iman edin ayetini yaşıyor, idrak artıyor. Einstein'ın da sözü bu. Hani bu boyutlarla ilgili şeyi var, bir boyutla diğer boyut nasıl anlaşılır diyorlar da soruyorlar da ona diyor ki idrakla anlaşılır. İdrak kat atlamaktır, boyut atlamaktır. Olaylara daha farklı şekilde bakmaktır. Bu böyle miymiş demektir. Kitap okumakla olacak bir şey değildir. Böyle vay be böyle miymiş demektir. İnsanın yüzünde bir değişiklik olur. Halinde bir değişiklik olur. Artık bir öncesi gibi yaşayamaz o. Yaşamaması lazım. Şart mıdır? Evet, bu ayete göre ya eyyühellezine amenu, amenu diyor. İman edin. Neye? Orada zaten bir şey kalmamış ki. Allah-u Teala'dan başlıyor. Allah'a, Resulüne, kitaplarına, onun peygamberine indirdiğine ve daha önce indirilen kitaplara iman edin diyor. Bir arkası ilginç. Ve kim Allah'ı inkar ederse ve onun meleklerini, onun kitaplarını, onun peygamberini ve ahiret gününü muhakkak çok uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Yani bunu yapmamak bile ciddi hata. Yani biz ne yapıyoruz genellikle? Bir iman seviyesindeyiz. Onu yerinde tutmaya çalışıyoruz. Yani rutin yapıyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir günü bir gününe benzeyen işte ziyandadır diyelim ona. Ziyandadır diyor. Yani bir günü bir gününe benzeyen, yani imanını sabit tutan bile ziyanda. Fatiha suresini işlerken hatırlarsınız, yani seneler boyunca hep sene başlarında yapıyorduk da son bir iki senedir yapmıyoruz. Ses kayıpları bayağı teferruatlı olduğu için oradan bakılabilir. İhtina sıratel müstakimle bizi sıratel müstakime ilet derken oradaki hidayetin birkaç aşamasından bahsetmiştik. Birincisi bir insan hiçbir tebliğ ona ulaşmamış, yani Allah'ın varlığından bile değil. Onun bir yaratıcıya inanması bir hidayet. Bir yaratıcıya inanıyor. Fakat doğru şekilde inanmıyor. Doğru sistematikle inanması bir hidayet. Bir sistematikle inanıyor ama eksik. Mesela Hristiyan. Onun Müslüman dinine girmesi, İslam dinine girmesi, Peygamber Efendimiz'in şeriatına girmesi bir hidayet. Müslüman oldu. Müslümanlıktaki ihtidasının, hidayetinin sabit kalması bir hidayet aşaması, sabitlik. Ki Hazreti Ali onu öyle yorumlamış, sebit diye yorumlamış, sabit kıl diye yorumlamış. Bir de hidayetin sabit kaldıktan sonra bir de artması hidayetin altıncı mı oldu? Altıncı aşaması. Yani ihtida bize hidayete denildiğinde bile kişinin konumuna göre o şey oluyor. Hidayet artar mı? Artar. Bunun da ispatı Meryem suresi 76. ayet. Sayfa 309'da. Evet, 76. ayet. Okuyorum. Allah hidayeti kabul edenlerin, yani hidayette olanların hidayetini daha da ziyadeleştirir. Ve yezidu ziyadeleştirir. Kim? Allahu, Allah ziyadeleştirir. Kimi? Ellezine ihtedev hüdan. Hidayet bakımından hidayet üzerine olan kimsenin hidayetini artırır. Baki kalan salih işlerdir. Rabbinin yanında sevapça daha hayırlıdır. Akibetçe de daha hayırlıdır. Gördünüz mü, bakın, hidayet de artabilen bir şey. İman da artabilen bir şey. Hazreti İbrahim'e olduğu gibi teslimiyet de artan bir şey. Sabit kalan hiçbir şey yok. Zaten tasavvuf bunu anlatıyor. Bu dünyaya biz tekamül için geldik. Bir, Bezme Eles'te verilen sözü gerçekleştirmek için geldik. Hani diyor ya, rüyasını tasdik etti diyor ya, biz de o sözü, ahdimizi, misakımızı. İkincisi de belki de daha üstünü çıkmaya, yani tekamüle. İşte üç örnekten teslimiyet, İman ve hidayette de bu var. Bu müthiş bir şey. Biz diyor hidayette olan kimsenin hidayetini artırırız. Yani bu ayete her gün şükür namazı kılmak lazım bu ayet için. Yani şu var, biz hidayette olduğumuz sürece Allah-u Teala bizim hidayetimizi artıracaktır demektir. Bizim hidayetimiz artmıyor. Ayet hatalı mı? Hayır. Demek ki biz gerçek anlamıyla hidayette değiliz. Olsaydık hidayetimizin sürekli arttığına şahit olurduk. Bir ayette şu var. Ey iman edenler diyor. Size zarar veremezler diyor. Kim? Ellezine dalun. Dalalette olanlar size zarar veremezler diyor. Siz hidayette olduğunuz sürece. Bize zarar, Müslümanlara zarar geliyor mu gelmiyor mu? Şu Suriye'nin haline bakın. Hidayet Allah'tan geliyor. İman da Allah'tan geliyor. O bakımdan doğru. Hidayet için bir adım atmak gerekiyor. Onun karşılığında Allah-u Teala size hidayetiyle cevap veriyor. Dolayısıyla sizin imanınız artmış oluyor. İşte bu şeye göre hani 6 aşama saydık ya, hani siz neresindesiniz onun? Yani hiçbir iman etmeyen bir kimse var, bir de iman etmiş bir kimse var. Hani buna göre şey değişiyor, aşama, kademe değişiyor. Evet. Ama iman edebilmen için de Allah-u Teala'nın hidayeti gerekiyor. Ama hidayetin gelebilmesi için de senin bir hamle yapman gerekiyor. Şöyle açıklayalım bunu. Daha evvel açıklamıştık da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası var biliyorsunuz, Ebu Talib. Yani iman, hidayet gelmediği konusunda ehli sünnetin görüşü var. İnşallah gelmiştir de. Hani o biliyorsunuz Şiilerle şey değişiyor o konuda. Hani ehli sünnet inancına göre söylüyorum, gelmiyor. Ayet ne diyor? Ey Resulüm diyor, sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin diyor. Hidayet Allah'a aittir. Orada şu açıklama yapılıyor. Ebu Talip adım atmadı. Yani atsaydı gelirdi. Yani Allah-u Teala bir kuluna yap, ben sana imana ulaştırmayacağım demiyor. Ama adım atmıyor. Zaten de son zamanlarında ifade ediyor onu. Yani Mekke'nin kadınları işte korktu da mı dediler demesinler diyor. Zaten ne yapıyor orada? İtiraf ediyor. Yani kim, yani Hazreti Ebu Talip, Hazreti Ali'nin babası ve Peygamber Efendimiz'in babası konumunda. Yani amcası ama onun hamisi, ciddi bir şey. Dolayısıyla hani hidayette yanlış anlaşılan şu var. Hidayet durduk yerde gelmiyor. Ne diyor mesela bir hadisi kutsi'de? Bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Bana yürüyerek gelene koşarak gelirim. Bunun şeyi, bir adım atılması isteniyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Hidayet geliyor. Hidayetin geldiğinin o kişide göstergesi ne oluyor? İmanı oluyor. Mesela biraz sonra açıklayacaktım, şimdi sırası geldi. Müslümanlıkla müminlik arasında fark vardır. Müslüman kabul etmektir, teslimiyettir. Peygamber Efendimiz zamanında da birçok kavim teslim oldu, Müslüman oldu. Neden? Korkudan dolayı mesela bir kısmı. Değil mi? Yani dediler ki Müslüman olun ya da fidye verin. Ne oldu? Oldular. Zaten Hazreti Ebu Bekir 2 yıllık halifelik döneminde o isyanları bastırmakla geçti. Peygamber Efendimiz dünyasını değiştirince, vefat edince ne oldu? O şekilde oldu. Yani zorla iman olduğu zaman tam olmuyor. Zaten o iman olmuyor, teslimiyet. Hucurat suresinde ne diyor? Siz kendinize diyor mümin demeyin diyor. Siz kendinize Müslüman deyin. Henüz müminlik, sizin iman kalbinize girmedi. Yani müminlik, Müslümanlığın kalbe girmiş, yerleşmiş tarafı. İşte niye anlatıyorum bunu? Kişi Müslüman olabilir ama müminlik Allah'ın desteğiyledir. Çünkü Allah'ın el-mümin esması vardır. Mümin esması iman veren demektir. İman ikinci kategori, yani teslimiyet, Müslüman olmak, ikincisi imandır. Yani sonucu iman, onu söyleyeyim. Birbirine çok yakın kavramlar. Yani hidayet, Müslümanlık ve müminlik birbirine yakın kavramlardır. Ama izahı bu şekilde. Bunu niye anlattık işte? Şeyden ötürü. Hazreti İbrahim'e teslim ol ayetinden başlıyor. Şeyi açıklıyorduk, o yarım kaldı. Ey iman edenler diyor, size zarar veremezler diyor. Kim? Dalalette olanlar. Zarar görüyoruz. Müslümanların hali ortada. E ayet yanlış mı? Zarar veremezler diyor. Ama ne diyor? İn ehdedeytüm. Siz hidayette olduğunuz sürece. Demek ki biz hidayette değiliz ki zarar görüyoruz. Çare ne? Yine formül. Kur'an ayetleri formüldür. Kuraldır, kaidedir. Ne diyor biliyor musunuz ayetin başında? Aleyküm enfüsekum. Sizin üzerinizde kendi nefsinizin sorumluluğu vardır. Nefsinize bakın. Kendinizi düzeltin. Yani başkasını düzeltmeyeceksin. Başka ülkeleri düzeltme yoluna gitmeyeceksin. Kendini düzelteceksin. Kendini düzelttiğin takdirde, hidayet üzerine yaşadığın takdirde Allah'ın sözü var. Size zarar veremezler diyor. Her türlü zarar.
Zarardan bahsediyorum.
Efendim?
Buradaki maddi zarar değil yani.
Her türlü zarar.
Yani imanlıkta sizi alıp da eski küfre götüremezler.
O da var. Ülkenize de zarar veremezler. Ülkenize de şey yapamazlar. Mesela burada ayetler var. Onları okuyacaktım. İsterseniz şimdi okuyayım onu. Yardımla ilgili, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek onunla ilgili ayetler var. Bu şu, söyleyeceğim ayetler zaten işleyecektik. Sırası gelmişken işliyoruz. Ya şu olabilir, hani bakın Kur'an tefsiri, tık tık tık ayetlerin sırasıyla okunması değil. Onunla ilgili çok kayıt var. Zaten bizim özendiğimiz bu sohbetlerin özelliği Kur'an sohbeti. Yani ayet burada duruyor. O ayet içerisinde sohbet ediyoruz. Kavramlar üzerine konuşuyoruz. Hani yayılmıyoruz aslında. Ve bunlar gerçekten kavramları anladığı zaman bir kişi çok şeyi anlar. Zaten Kur'an kavramsal bir kitaptır aslında. Takvayı iyi anladığın zaman çok değişir hayatın. Hidayeti anladığın zaman çok değişir. İnfakı anladığın zaman çok değişir. İmanı anladığın zaman çok değişir. Gaybı anladığın zaman çok değişir. Çünkü bir alanı tararsın. Kelime bir tanedir. Her dilde bir tane karşılığı. Kalemin karşılığı kalemdir, pendir. Başka dilde bir şeydir. Ama kavram içinde birçok kelimenin olduğu bir şeydir. O alanı tanıdığınız zaman idrakın artar. O yüzden çok önemli.
Şimdi şeyi söylüyorum. Ali İmran 160. ayet. Allah size yardım ederse hiçbir kuvvet sizi yenemez. Ama sizi yardımsız bırakırsa ondan başka sizi kim kurtarabilir? O halde insanlar yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yani ne diyor burada? Tevekkül ettiğiniz takdirde yardım gelir diyor. Maide 56. Kim de Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost bilirse hiç kuşkusuz üstün gelecek olan Allah'ın taraftarlarıdır. Hizbullah denilen ayet bu. Yani bakın ne diyor? Hiç kuşkusuz diyor üstün gelecek onlardır diyor. Bu sadece ahiret değil ha. Ahirette zaten öyle. Başka bir şey yok. Kasas 35. Allah buyurdu ki seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size ayetlerimizle öyle bir güç vereceğiz ki onlar size asla erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar mutlaka galip geleceğiz. Galip geleceksiniz. Allah'ın desteğinin sözü bu, ahiret değil dünya. Saffat, işte bu okuduklarımız 171-173, önümüzde gelecek bunlar. Doğrusu peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında bizim geçmişte verdiğimiz şöyle bir söz vardır. Onlara mutlaka yardım erişecektir ve sonunda üstün gelen kesinlikle bizim ordumuz olacaktır. Mücadele suresi 22. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlara sevgi beslediğini göremezsin. Uf. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşi ve aşiretleri olsun. Çünkü Allah onların kalplerine iman nasip etmiş ve kendi katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Sonra da onları ebediyen kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Bilin ki Allah taraftarları kurtuluşa erenlerin, yani kazananların ta kendileridir. Bunun gibi ayetler var. Bir sosyal paylaşımda şunu görmüştüm. Bu 110. ayetle çok alakalı. Bunun gibi ayetler de var. Bunları sıraladıktan sonra diyor ki, bakın diyor, bu ayetlere rağmen niye destek gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü bu ayetler diyor Müslümandan bahsedilmiyor diyor. Müminden bahsediliyor. Demek ki diyor bizim iman seviyemiz Müslümanlık düzeyinde. Müminlik düzeyinde olsaydı ayetleri okudum ve bunun gibi ayetler var diyor, kesin bize destekler gelir. Yani Müslümanlık alemi için söylüyor bunu. İşte bunların hepsi bir şeyi anlatıyor. En başta Allah'ı en büyük unsur, en büyük güç olarak, yani tek ilah olarak kabul etmek. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ama dilimizde ne diyordu Hucurat suresinde? Kalbinize henüz inmedi diyor imam. Allah-u Teala onun inenlerinden olsun. İşte 110. ayet bunu anlatıyor. Kezalike nefzil muhsinin. Biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. İşte bu mükafatlandırmayı şöyle açıklanıyor. Size bakın 105'te de geçiyor. İnne kezalike nezzil muhsinin. Muhsinleri biz böyle mükafatlandırırız. Şimdi şeyde Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde belirli bir ayet grubunun tekrarlanması müthiş bir şey olarak söyleniyor. Çünkü o kadar konsantre bir kitap ki bu, kainatta ne varsa hepsi bunun içerisinde. İki ayetin tekrarlanması müthiş bir şey. Ve bakın bir sayfada yenilenmiş bu. Demek ki çok ciddi bir vurgu var burada. Başka ayetler de aldım. Onlardan bir bahsetmek istiyorum. Evet, Talak suresinden ayetler okuyacağım. Talak suresi 2. ayet. Önceki boşanan kadınlardan bahsediyor. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varıncaya kadar onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inan kimseler için öğüt verilmektedir. Burası çok ilginç. Kim ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Buradaki ayet ne? Men kâne yu'minu billahi ve yevmil âhire, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse yetmiyor. Ve men yettekullah, Allah'tan ittika ederse, yani müttaki olursa Allah ona bir çıkış kapısı açıyor. Bak, sadece Allah'a ve iman ederse demiyor. Kim de üstüne bir de takvalı olursa Allah diyor bir çıkış kapısı açar diyor. Bizde çıkış kapıları yok mu? Yoksa, yani tıkalıysa, bu ayete göre değerlendirmek lazım. Demek ki Allah'a imanda, ahirete imanda ve takvalı olmak konusunda bir sıkıntı var demek ki. Yani insanda sıkıntı. Hemen bir 3. ayeti. Ve yerzukhu, ve onu rızıklandırır. Min haysu la yahsebu. Hesap etmediği yerden onu rızıklandırır. Ve men yetevekkel alallah, kim Allah'a tevekkül ederse ve huve hasbuhu, Allah ona yeter. Görüyor musunuz ayetleri? Bu ayetler neyin, yani kim muhsinleri bu şekilde, biz muhsinleri bu şekilde mükafatlandırırız, hangi konunun üzerine geliyor? Hazreti İbrahim kıssası. Ne yaptılar? Rüya gördüler. Rüyanın sadık rüya olduğuna inandı. Çünkü şeytan da onu engellemeye çalıştı, onu hissetti ve oğlunu kesme fiiliyatına niyetlendi. Kastetti. Yani nasıl bir teslimiyet? Yani kendimizle ilgili bir düşünelim. Ne oldu sonunda? Allah kurtardı. Ne ile? Bir koç vererek. Değil mi? Onun karşılığında. İşte biz böyle mükafatlandırırız diyor. Kimi? Muhsinleri. Muhsin neydi? Bir ahsene güzel iş yapmak, bir de Allah'ı görür gibi iş yapmak. Geçen haftanın son konusu şöyleydi, hatırlarsınız belki. Hani Cibril hadisini söylemiştik. Allah-u Teala'ya soruyor, Allah-u Teala'nın Resulüne soruyor Cibril. Yani biliyor da insanlığa böyle beyan için soruyor. İnsan kıyafetinde, görünüşünde gelmiş. İhsan nedir diyor. Allah'ın Resulü diyor ki, İhsan Allah'ı görür gibi diyor, kulluk etmendir. İbadet etmen genel anlamda kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor. İşte böyle kimseye muhsin deniyor. Muhsin, ihsan amelini yapan demektir. İsmi fail değil mi Arapça bilen arkadaşlar? Peki muhsin olunca ne yapıyorsun? Çok iyi, standart üstü bir iş yapıyorsun. Normal işe ihsan denmiyor. Yani çizgi üstü bir iş olacak ve de bir olay gerçekleşecek. O gerçekleşen olayın sonunda Allah'ı görür gibi olacaksın. İşte muhsinlik bu. Şimdi peygamberler de muhsin. Yani muhsin sadece bizim özelliğimiz değil. Yani peygamberlerin de böyle bir konumu var. Bakın öyle bir olay yaşıyor ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. Yani o olayın şeyini düşünün. Realitesinin şiddetini düşünün. O olay sonunda Cebrail Aleyhisselam geliyor, elinde koç. Bıçak kesmiyor. Şimdi böyle bir olayın sonunda ne olur kişi? Allah'ı görmüş gibi bir iman olur. Öncesinde Allah'ı görmüş gibi bir ahsen amel yapıyor. Onun karşılığında da böyle oluyor. Mustafa diye bir arkadaşım var. Onunla biz bu konuları çok konuşuyoruz. Güzel bir tefekkürü vardı. Şunu diyordu. Gerçek tevekkül nasıl anlaşılır diyordu. Sünnetullah değişir. Yani normal olayların o akışında olmayan bir olayın diyor gerçekleşmesi lazım. Mesela Nuh Aleyhisselam işte geçen aynı surede şey yaptık. Ya tevekkül ediyor. Çölün ortasında Irak toprağında elinde çiviyle tak tak tak gemi inşa atıyor. Yani delilik, çılgınlık, alay etmişler. Vahiy olmasa çılgınlık. Ya diyordu, yani ne yapacaksın? Yani çölün ortası, işte fırtına kopacak da, yağmur yağacak da, her taraf olacak da, biz bu gemiye bineceğiz de kurtaracağız. Yani gerçekten zor bir iman şeyi. Ama tevekkül ediyor. Allah dediyse doğrudur. Yani muhsin. Tevekkül ediyor. Sonuna ne oluyor? Sünnetullah değişiyor. Belki dünyanın genelinin, belki o bölgenin tamamı sular altında kalacak şekilde kurtuluyor. Sünnetullah'ın akışı değişti. Hazreti Musa tevekkül etti. Arkasında ordu var. Korkma dedi. Ben dedi seni kurtaracağım dedi. İşte biraz evvel okuduğumuz ayette o var. Ya deniz ikiye yarıldı. Denizin ikiye yarılması normal bir olay mı? Sünnetullah içinde bir olay mı? Hayır. İçinden geçti. Ovaya geldiler, kurtuldular. Demek ki hiç yemekle içmekle uğraşmayın. Sadece kulluk edin. Biz size gökten kudret helvası ve bıldırcın indireceğiz. Ya normal bir şey mi? Sabah kalkıyorsun, ağaçta pişmiş bıldırcın eti var ve bir de tadı muhteşem tatlı var. Normal mi? Sünnetullah'a aykırı bir şey. Neden? Tevekkül ettiler. Biz de öyle. Gerçekten tevekkül edersek, hayatın akışı içerisinde olağanüstülük olan bir şeyle karşılaşılıyor.
İnanılır.
Mesela bir hikaye geldi aklıma. Zalim bir kral var. Şehir denk geliyor. Bir marangozu tanışıyor. Marangozun hanımı da çok güzelmiş. Göz koyuyor ona. Direkt de alamıyor tabii, şanına yakışmaz. Ama bir dur bir hinlik düşüneyim diyor. Şeyini gönderiyor, askerini gönderiyor diyor. Sen marangoz musun? Evet. Kralın emir var. Sabaha kadar diyor 1000 tane diyor yapacaksın diyor. Tabut yapacaksın ahşapta. Ya nasıl yapayım diyor. Valla kralın emri diyor. Yoksa diyor seni öldürecek diyor. Planı emir verdim, yapmadı, öldürecek, hanımını da alacak. O da imanlı bir zamanının imanlı bir şeyiymiş. Ya, başlıyor çakmaya, ya abi ben yapıyorum, emre riayet ediyorum ama diyor yani sen bilirsin diyor, nasıl olacak bu iş? Yapıyor. Sabahleyin askerler geliyor. Eyvah diyor, alacak canımı. Ne yapayım diyor, ben elimle geleni yaptım. Valla diyor hazır edemedim diyor, ancak diyor şu kadarını yapabildim diyor. Dur diyor, şey yapma diyor, bunlardan daha güzelini yap, bir tane yap ver diyor. Niye diyor şey oldu diyor, ya diyor kral öldü. Onun şeyi. tevekkül ediyor, sünnetullah değişiyor. İşte bu kıssalarda bu da anlatıyor. Bunu niye söylüyorum? Bir tefsirde denk geldi. Çok güzel bir anlatımdı. Kezalike neczil muhsinin derken biz muhsinleri mükafatlandırırız derken burada sadece İbrahim'den ve İsmail'den bahsetmiyor. Genel bir ifade. Dikkatinizi çekti mi? Yani bu muhteşem bir şey. Şimdi Kur'an kıssalarını Allah-u Teala niye anlatıyor bize? Hikaye olsun mu? Yani tarihsel bir olayların şey mi? Tarih kitabı değildir. Bak diyor, onlar böyle yaptılar. Sen de böyle yaparsan mükafatlanacaksın. Kim ki muhsin? Ödüllendirilecek. Ha, muhsin olmanın gereklerini, biz neler yapmamız gerekli, sadece onu düşüneceğiz ve gereklerini yapacağız. Evet, artık 111. ayete gelebiliriz. Yani bu geçmiş haftanın konularıydı ama işte çağrışımlar şey yapıyor, arttırıyor. 111. ayet. Bismillah. İnnehu min ibadine el müminin. Bu da bana çok ilginç geldi. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şimdi bu şeyler de bu yan sayfayla burada o kadar çok kategori anlatılmış ki, bir önceki sayfayla beraber bir kere salihler anlatılmış. Bana salih bir onu müjdeledik diyor. Halim bir oğul diyor. O beni sabırlılardan bulacaksın diyor. Bir önceki ayette muhsinleri ödüllendiririz diyor. Muhsinlerden başlıyor ve burada da müminlik. Bakın Allah-u Teala kulluk seviyelerini birkaç ayette nasıl arka arkaya getirmiş. Salihlik, halimlik, sabırlılı olmak, muhsin olmak ve mümin olmak. Arada da birkaç tane işte tevekkülle ilgili teslimiyetle, ha burada teslimiyet var bir de yukarıda, onu da not edeyim. Teslim olanlar var. Görüyor musunuz kategoride? Yani biz gözümüzde Müslüman. Ama Allah indinde kategorilerin çeşitliğine bakın. Biraz evvel okuduğumuz ayettekilerde bir kategori daha ne vardı? Muttakiydi. Bakın bir de tevekkülden bahsettik. Tevekkül sahibi. Görüyor musunuz şeyleri? Hidayet üzerine olmayı da ilave edersek yaklaşık 10 tane terminolojik deyim var. Sistem basit değil. Bu da bizim anlayabileceğimiz bir kategori. Allah-u Teala'nın değerlendirmesinde kaç boyut, kaç teferruat var kim bilir. Mesela Yasin suresinin son ayetlerinde şunu işlemiştik. Biz ahsaynahu fi imamin mübin diyordu. Küllü şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Onu açıklarken şöyle yapmıştık. Addeded fiili kullanılmamış orada. Yani biz her şeyi imamın mübime yazmışızdır. Yani ona levh-i mahfuz dersek işaretlemiştik gibi bir ifade yok. Öyle olsaydı addede olurdu. Adet adet sayma. Orada ihsa kelimesi geçiyordu. İhsa neydi? El-Muhsi esmasının kökeni olan ihsa, nitelikli saymak. Yani öyle bir ibadet ediyor, öyle bir kulluk ediyor, öyle bir şey yapıyor ki not ediyor sistem ama derin boyutlarıyla not ediyor. Teferruatıyla ediyor. Niyetleriyle ediyor. İç sesleriyle ediyor. Şartlarına göre ediyor. Görünüşte bir namaz kıldı. Ama konumu ne, hangi zorlukta yaptı, hangi iman seviyesinde yaptı, içeriği neydi, ne yaptı, tık tık tık, yani bizim hesabımıza gelemeyecek şeylerle. Biz 4 işlem biliyoruz. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Ama Allah-u Teala yüksek matematiği yaratan. Yaratan yani. O yüzden yani bu değerlendirmeler Rabbimin indinde de kaç boyutuyla değerlendiriliyor, bir de onları düşünün. Evet. 111. ayette neden başlıyor? İnnehu şüphesiz o min ibadina kullarımızdandı. Nasıl kullar? El müminin. Bizim mümin kullarımızdan idi. İnnehu dediği o hu kime gidiyor? O Hazreti İbrahim'e gidiyor. Bakın burada da çok ilginç bir şey var. Burada geniş bir halkadan bahsediyor, bir gruptan bahsediyor. İbadina bizim kullarımız. Sıcak bir ifade değil mi? Özellik ifade eden bir şey. Bizim kullarımız var. O onlardandı. Bakın, koskoca Hazreti İbrahim, Halilullah, bir grubun içerisinde anılıyor. Bizim kullarımızdandı diyor. Hani Fecir suresinde var ya, ey mutmain olmuş nefis diyor, gir kullarımın içine. Özel bir grup yani, Allah'ın kulları. Çok özel. Bir de o da yetmeniliyor, el müminin, mümin kullar. İman etmiş kullar. Yani Müslüm kullar değil, mümin etmiş kullarımındandı diyor. Yani askerler var, bir grup var, ordu, o ordudan. O şekilde. Yani burada da ben Allah-u Teala'nın mümin kullarını çok sevdiğini, çok özel olarak değerlendirdiğini görüyorum burada. Çok ilginç. Müminlik üst kavram. Muhsinlik onun içinde bir kavram. Yani önce muhsinliği övülüyor. Sonra diyor ki o mümin kullarımızdandı. Yani üst grup, müminlik grubu, onun kategorilerin içerisinde o muhsin olmak, işte mütevekkil olmak, müteselim olmak, sabirin olmak, halimlerden olmak, salihlerden olmak, mühtedilerden olmak gibi gruplar var. İşte çok hoşuma gidiyor böyle değerlendirecek Kur'an, bilmiyorum. Rabbim nelerin içerisinde neleri anlatıyor. Düz okuyun, sevimli bir kıssa. Çok güzel bir kısma. Teferruatına girin. Kulluk kademeleriyle ilgili size nice şeyler var. Değerlendirmeler var. Devam edelim. 112. Ve beşşernâhu, biz onu müjdeledik. Bir İshak, İshak'la müjdeledik. Nebiyen, nebi olarak, mine salihin, salihlerden. Bakın salihlerden geldi şimdi de. O, ona salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik. Şimdi birinci şey neydi? Müjde? İsmail'di, Hazreti İsmail'di. Şimdi de ikinciden şey yapıyor. Şimdi ilginçtir, kitaplarda yazılan şeyler bu. Hazreti İsmail doğduğunda, Hazreti İbrahim 86 yaşındaymış. Hazreti İshak doğduğunda ise 100 yaşındaymış. Yani arada 14 yıllık bir fark var. Yani hani biz mükafatlandırıcıyız derken, artık her türlü mükafatlandırmayı, yani 80'li 100'lü yaşlarda baba olabilmek kudretini vermeyi de bu şeyin içerisine, mükafatların içerisine sayabilirsiniz. Yani Hazreti İbrahim'in çocuk şeyinde bir sıkıntısı yok, yani sağlam. Fakat Hazreti Sare'den ötürü biliyorsunuz. Şeyi var. Çocuk sahibi olamıyor. Hazreti Sare de büyük bir fedakarlıkla kendi şeyini, cariyesini eş olarak veriyor. Ondan çocuğu oluyor İsmail. Ama Allah-u Teala belki de bu davranışından ötürü Hazreti Sare'yi de mükafatlandırıyor. O yaşında annelik etmekle. Az bir şey değil yani. Onu da söylemek istedim. Tabii bu kitaplarda yazan bilgiler, ama zaten ayetlerde buna delil olarak şey var. Ben bu yaşıma gelmişken mi diyor ben çocuk sahibi olacağımı diyor. Şu iki ifade çok yakın birbirine. Hazreti İbrahim'in yaşlıyken çocukla müjdelenmesi ile Zekeriya Aleyhisselam'ın çocukla müjdelenmesi birbirine çok yakın kelimelerle olmuş. Kur'an meallerinde bir iki tane bir kelime farklılığıyla ileri bir yaşta şey, bu ne şey yapıyor? Tamam, bir sünnetullah var, ama sen demin dediğimiz gibi tevekküllü bir yaşantının içerisinde olursan Allah-u Teala sünnetullah içerisinde değişiklik yapabiliyor. Biraz evvel konuştuğumuz şeyleri. Ha, yapmaz, o da bizim hatamız, şeyimizdir, eksikliğimizdir. Ya da muhakkak bir hikmeti vardır. Ama genel kaidelerden biz burada bahsediyoruz. Ve beşşernâhu, bak biz haber verdik demiyor. Müjdeledik diyor. Yani demek ki olağanüstü bir olay, çok güzel bir olay. Neyle müjdeledik? İshak'la. Ama çok ilginç, nebiyen. Nebi olarak. Bakın, daha doğmadan evvel peygamberlikle müjdelenmiş. Bu şeyde. Bir parantez açmak söylüyorum. Hani bunu genel bilgi olarak şey yapalım. Alimlerin bir kısmı ilk kurban edilme vakasının Hazreti İsmail ile İshak olduğunu söylüyorlar. Bazıları da İsmail, yani bazıları İsmail, bazıları İshak olduğunu söylüyor. Yani bu İslam alimlerinden bazıları da tereddüt etmiş, bu konuda şey yapmış. Çoğunluk ama İsmail demiş, biz de öyle olduğunu, yani ben en azından öyle olduğuna inanıyorum. Bu ayeti de işte İsmail olmadığına İbni Abbas delil olarak gösteriyor. Çünkü diyor, nebiyyen diyor, peygamber olarak müjdeledik diyor. Daha doğmadan evvel. Şimdi peygamber olarak müjdelenen birisine daha ona peygamberlik gelmeden kes emri gelir mi? Kurban et emri gelir mi? Değil mi? Keserse peygamber olamayacak. Müjdeledik diyor. O yüzden de muhteşem bir tespit olarak geldi bana. Bunu Hazreti İsmail'in kurban edilen, kurban edilmek üzere yatırılan oğlunun İsmail olduğuna bir delil olarak var. O da benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Kısım oldu. Bunu bir söylemek istedim. Biliyorsunuz iki tane kol var. Hazreti İbrahim'in. İsmail kolu ve İshak kolu. İbrahim kolundan, pardon, İsmail kolundan bir peygamber gelmemiş ta ki Peygamber Efendimiz'e kadar. Fakat İshak kolundan birçok sinsile peygamber gelmiş. Bunu da 113. ayet işaret ediyor. Bakın, ve berakne, ve biz bereket verdik, bereketli kıldık, aleyhi ve ala İshak, ona ve İshak'a bereket kıldık. Ve min zürriyeti hima muhsinin, onların o ikisinin zürriyetlerinden iyiler de var. Ve zalimün li nefsihi mübinen, açıkça nefsine zulüm edenler de var. İşte bak, İshak'ın, İshak koluna bereket vermesi burada ifade ediliyor. Bu bereketin sonucu ne? Bizim Hazreti İbrahim'den itibaren gördüğümüz peygamberler hep İshak soyundan gelmiş. Bu internetten baktım. Hazreti İbrahim'den sonra gelenler İshak, Lut, yani bu İbrahim'in akrabası, onu saymayabiliriz. Yakup, Yusuf, Eyüp, yani hepsi hazretleri de, yani isim olarak sayıyorum. Zülkifil, Şuayb, Musa, Harun, Yuşa, Galip, öyle bir isim var, onu duymamıştım. Hızkil, İlyas, Elyasa, Yunus, Şamuel, Davut, Süleyman, Lukman, Şa'ya, İrmiya, Danyal, Üzeyir, Zülkarneyn, bunda tereddüt var. Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamlar. Bakın, görüyor musunuz kol? Bunların hepsi peygamber. Birbirleriyle akrabalık bağları olan şeyler. İşte bu bereket değil mi? Ve Hazreti İbrahim'in şeyi var. Duası var. Soyuna şeyiyle ilgili, duasıyla ilgili. O ayetleri de okumak istiyorum. Böyle bir ayet içinde ayetleri okumak benim çok hoşuma gidiyor. Ayetin tefsiri ayettir diye. Meryem suresi 49:50'de İbrahim onlardan ve onların Allah'ı bırakıp taptıklarını uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Her birinde peygamber yaptık ve onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Arkalarında ne güzel bir nam bıraktık. Enbiya 72-73, İbrahim'e İshak'ı lütfettik, ayrıca da Yakub'u bahşettik. Her birini salih insanlardan, salihlerden yaptık. Biz onları emrimizle insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi emrettik. Onlar yalnız, yalnız bize kulluk ediyorlardı. Ankebüt 27. Biz ona İshak ile Yakub'u bahşettik, peygamberliği ve vahyi onun soyundan gelenlere nasip ettik. Ona dünyada mükafatını verdik, şüphesiz ahirette de o salihlerden olacaktır. 53. Hani bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, o da bu emirleri yerine getirmişti. Bunun üzerine Rabbi ona, İbrahim, seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim de, burası bak çok güzel, ya Rabbi soyumdan da önderler çıkar deyince, benim verdiğim bu söz zalimleri kapsamaz buyurmuştu. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden olup Adem'in soyundan, Nuh ile gemide taşıdıklarının soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan hidayet yolunu gösterip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar secdeye kapanırlar. Biz ona İshak ile, bunlar hepsi ayrı ayrı ayet. Biz ona İshak ile Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve vahyi onun soyundan gelenlere nasip ettik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de salihlerden olacaktır. Bu ayette okuyup ikinci kısmına geçeceğim. Biz Nuh'u ve İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik ve ikisinin de nesline de peygamber ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar da oldu. Birçokları ise yoldan çıkmışlar da oldu. İşte bu da okuduğumuz kısım. Ve men zürriyeti hima, onların zürriyetlerinden iyiler de var. Ve zalimun di nefsihi mübin, apaçık nefsine zulmedenler de var. Şimdi bu ayet niye gelmiş? Yani Hazreti İbrahim böyle soyuyla ilgili duası var. Ama bu şey ilginçti ya, bu Bakara 124'te ya Rabbi soyumdan da önderler çıkar deyince, benim verdiğim bu söz zalimleri kapsamaz buyurmuştu. Allah-u Teala neyi burada kastediyor? Bugünkü İsrailoğullarını. İsrailoğulları, bak İsrailoğulları, İsrailoğulları ne demek? İsrail kim? Yani Beni İsrail, İsrailoğulları. Yok, bir peygamberin ismi. Yakup peygamber. Yok, Yakup'un, Hazreti Yakup'un diğer ismi İsrail. Yani İsrail bir devletin ismi, kabul, ama asıl Yakup. O yüzden Beni İsrail. Beni ne demek? Oğulları. İsrail. Yani İsrail, yani aslında Yakup oğulları. Hazreti İbrahim'in iki oğlu var. İsmail, İshak. İshak'ın oğlunun ismi de Yakup. Yani Hazreti İbrahim'in torunu. Yakup'un oğlu kim? Yusuf peygamber. Öyle soy devam ediyor. İsrail, bir rivayete göre İsrail, geceliğin yürüyüş yapan anlamında, hani İsra suresi var ya, eğer Arapça kaynaklıysa ya da Arapçadan gelen o İsra kelimesi İbranice'den geçmişse o şekilde, şeyse İbranice ise, burası pek söylenmek istemiyor haklı olarak, sapıklıkları var şeyin, Yahudi inancının. Yani sapıtılmış Yahudi inancının sapıklıkları var. Diyor ki orada, güya Yakup aleyhisselam insan şeklindeki Allah'la yeryüzünde güreşiyor, bir de onu yeniyor. Diyor, bu inanıyorlar buna. İşte Allah'ı yenen manasında, güreşte yenen manasında İsrail'miş güya. Yani sapıklık. Bunun gibi birçok sapıklık var arkadaşlar şeyle ilgili. Yani Allah-u Teala işte es-sabur. Yani demek ki o devirde iman edenlerin en iyisi onlarmış. Yani içlerinde iyiler de var ama gerçekten yoldan ciddi sapan. Ya Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu kendi çocukları gibi bilirler diyor. Buna rağmen öldürmeye çalışmak ne demek? Allah'la mücadele bu. Yani soyunu o kadar üstün tutuyorlar ki Allah'la, yani sen bilmezsin biz öldüreceğiz diyorlar aslında. Güreştiren peygamberi de bir de yendiren bunu yapmaz mı? Yapar. İşte o yüzden diyor, onların nefsine zulmedenler de vardır diyor. Neden sadece zalim dememiş de nefsine zulmeden? Diyor ki bana bir şey yapamaz ki diyor. Yapsa yapsa nefsine yapar. İşte o yüzden Allah-u Teala geçmiş ve geleceği bildiği için Hazreti İbrahim duasına ne diyor? Benim verdiğim bu söz zalimleri kapsamaz. Bakara 124. ayette. Allah-u Teala onları ne yapıyor? İstisna tutuyor. Zaten bir ayet-i kerimede diyor ki onlar hakkında, benim çok hoşuma gidiyor. Onları diyor dünya sevgisi bakımından çok şiddetli görürsün. Hatta müşriklerden daha şiddetli görürsün. Bak müşriklerden. Her biri diyor 1000 yıl yaşamak ister. Bunlar ayet. O zaman onlara şöyle diyordu. Hadi madem öyle onlar kendilerine Allah'ın özel kulu olduklarını iddia ediyorlarsa, hadi ölmeyi dileseler ya. Ama diyor her biri en az 1000 yıl yaşamak ister diyor. İşte bu Roşitleri gördük. Öldü o aile var ya. Kaç tane nakil ameliyatla 100 yaşına geldi. Niye ameliyatları yapıyor? 1000 yıl yaşamak istiyor. Mümin insan ölmeyi talep eder ya. Tamam ya Rabbi öleyim. Ben bu dünya için yaratılmadım ki. Benim mekanım ahiret. Zaten bir insanda ölüm korkusu varsa o insan bir imanını sorgulamalı. Herkes için geçerli. Ancak şu istisna, ya Rabbi ben daha iyi versiyonumu yaşamak istiyorum, daha mümin olarak yaşamak istiyorum derse, onun dışındaki eğer dünyadan ayrılmaktan bir korku varsa, Allah'a kavuşmaktan bir korku varsa, bu imanda çok ciddi bir zayıflıktır. O Yahudiler için olan ayet o kişi için de geçerlidir. Hadi ölmeyi dileseler ya diyor. Allah-u Teala bizi ölmeyi rahatça dileyebilen, ölüme hazır olanlardan ilan nasip etsin. Allah-u Teala bize Müslüman olmayı, mümin olmayı, tevekkül sahibi olmayı, teslimiyette olmayı, halimlerden olmalı, sabirlerden olmalı, muhsinlerden olmayı, her türlü Rabbimin hoşuna giden güzel sıfatlardan olmayı nasip etsin. Bunun için de bize gayret versin, bizi desteklesin. Çünkü bu bizim yapabileceğimiz, sadece bizim yapacağımız bir şey değil. Min ledunke rahme, Allah'ın özel rahmetiyle olacak bir şeydir. Allah-u Teala bize bunu hibe etsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubileh. El Fatiha.